Kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan stüdyomuzda bulunuyorlar. Müsaadenizle kendisine bir selam vermek isterim. Selamünaleyküm Lütfü abi.
Ve aleyküm selam ve rahmetullah Süleyman'cığım.
Nasılsınız
güzel,
abi?
Daha buna güzel oldu, muvaffak oldu yani.
Evet, bir de şöyle ekleme kısmını size bırakıyorum. Yani çünkü ben ekleyemiyorum ya. Siz daha güzel ekliyorsunuz. O yüzden abi bundan sonra böyle yapacağım inşallah.
İnşallah güzel olur.
Nasılsınız abi? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Ne kadar iyi olunuyorsa bu konjonktürde.
Doğru.
Allah sonumuzu hayır eylesin Süleyman'cığım.
Doğru. Yani özellikle son haftalar şöyle ben de dile getirmeye çalışayım. Bayağı Türkiye gündemi, belki dünya gündemi de o oranda böyle tansiyon yüksek. Şöyle başlayabilirim. Mesela benim hatırlayabildiklerim şu an. Türkiye'de bir yeni doğan çetesi ifşa edildi. Esasında korkunç bir hadise. Hatta baktığımız zaman detaylara belki bir sene önce ilk CİMER'e şikayet var. Bir senedir muhtemelen bunların da peşinde bir araştırma sürüyor. O savcı süreci. Ki o çetenin liderinin savcıyla diyaloglarını falan da izledik. Yani adam hani seni öldürürüz ama yani bu işten vazgeçersen ve benimle bir fotoğraf çektirirsen zaten sana da kimse dokunmaz şeyle adeta savcıyı tehdit ediyor. Savcı da korkmuyor. Cesur bir savcımız sağ olsun. Ve bu olay ifşa ediliyor. Belki 19, belki daha fazla hastaneye de yayılacak bir süreç. Yani özünde ne var? Yani şöyle hayal edelim. Bir anne 9 ay karnında taşıyor bunu. Bir ailenin umudu, çoğunun belki ilk çocuğu ve belki senelerce bekleyen var. Fakat hastanedeki sistem bunları bir şekilde küveze alıp biraz üzerlerinden para kazanmak için ve çok küçük rakamlarda, yani kimisi 7 bin lira alıyor şeyleri var. Yani 7 bin lira akşam hesabına yatacak. Bu 7 bin lira için kimisi işte 50 bin lira alıyor, kimisi 100 bin lira alıyor. Bunlar adeta bu çocuklar üzerinden hani Kur'an-ı Kerim'deki diri diri toprağa gömülen çocuğa hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman ayetinin aslında bugünkü tecellisi gibi. Yani bu çocukların hiçbir günahı yok, bu ailenin hiçbir günahı yok. Fakat arkadaki bir çete buradan para kazanmak için bu insanlara kıymış.
Orada hemen gireyim, şöyle bir şey var. Tabii insanların sonuçta bu tür işlerde hep kendi vicdanlarını aklama gibi bir çabaları olur.
Doğru.
Bunlar da muhtemelen şöyle düşünüyorlardır. Ya zaten bu çocuklar çelimsiz, ölmeye doğru gidiyor. Biz de buna yardımcı olalım gibi böyle bir hani canice bir mantık. Şimdi orada şunu söyleyelim yalnız. Bu tabii aslında modern sağlık sisteminin bir ne diyelim?
Bak mı diyeceğiz?
Günahıdır Süleyman'cığım. Günahıdır. Ya bu yoğun bakım üniteleri, bunlar tabii sağlık açısından belki hani bir ileri, modern tıp açısından bir ileri gelişme olarak görülebilir ama özellikle yaşlı nüfusun ölmemesi için bir şey var, yani bir çaba var ölmemek için. Yani insanoğlunun, ben modern tıp açısından konuşuyorum şimdi, şey
Evet.
olarak yani biraz daha böyle bir ne diyelim, ontolojik bakmaya çalışıyorum.
Tamam.
Yani öldürmemek için o da malum adı onun ex'tir, etmemek için müthiş bir çaba var. Bazen bu hani ya yatağında eceliyle vefat etti şeklindeki o hani eskilerin böyle güzel ölüm olarak gördükleri o ölümü geciktiren, onu bir şekilde efendim ne diyelim tehir eden bir maalesef yapı. Ya yani ölüm Allah'ın bir kanunu. Herkes ölecek. Bunun en güzel şekilde olması bizim itikadımıza göre nedirdir? Nedir? Dilinde Kur'an'la, İşte göğsünde imanla, ağzında böyle zikirlerle, etrafındakilerin telkinleriyle böyle bir hani geçiştir son tahlilde ölüm. Yani şimdi ölüme inanmadığı için modern telakki, zihniyet bunu geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Sağlık sistemini de buna göre kurgulamış durumda. Şimdi bu yapı içerisinde işte bir mağdur da buradan işte bu bebekler oluyor, çocuklar oluyor. Efendim işte bunların yaşatılması insanlık için çok iyi bir şey değil mi? Katılıyorum, tamam, çok güzel, ama bu caniler böyle bir yapıdan işte besleniyorlar. Bu yapının ortaya çıkartmış olduğu bir hani ne diyelim sapkınlık,
Bir açık var.
Bir açık var. Evet,
evet, çünkü o yani anladığımız kadarıyla sizin söylediğinizden anladığım. Yani sonuçta diyelim ki çocuk yaşamayacak gibi yaşatmaya uğraşalım ama biraz daha süreci uzatalım. Sonuçta ailelerin umutlarıyla oynayalım. Arka değil mi? Bu da var bir açıdan.
Şimdi o ayrı bir konu.
Tamam.
Yani ben bu özellikle yoğun bakım meselesinin tıbben tabii alanımız değil o konuda ama sonuçta hayat memat herkesin meselesi olduğu için
bir şekilde içindeyiz.
İçindeyiz. Yoğun bakım meselesi hani belli bir düzeye kadar kabul edilebilir. İnsanın gerçekten hayata döndürülmesi noktasında Cenab-ı Hak eceli diyor, insanın diyor en büyük bekçisidir diyor Hazreti Ali Efendimiz.
Doğru. İnsanın yani, ölümünün önünde evet, engel onu, ecelidir.
Tabii, la yestahirune sa'aten ve la yestakdimun. Ne bir an geri alabilirler ne bir an ileri bırakabilirler. Şimdi burada bu vakit saat belliyse işte efendim insanın gayretleri nereye oturuyor? Doğru, insanın gayretleri de burada o kader çerçevesinde bir yere oturuyor. Fakat bundan para devşirmek, bunu bir şekilde böyle efendim işte hani kendi menfaati için kullanmak meselesi ne kapı açıyorsa bu sistem işte orada bir durmak lazım. Ben bunu kastediyorum biraz da. Yani hani bunu yaşlıların hayatını uzatmak için mi kullanacak yoksa bebeklerin işte efendim böyle bir an önce ölmeleri için mi kullanacak? O biraz sistem ne olursa olsun o sistemi kullanan insanın aslında vicdanına kalıyor mesele. Yani siz ne kurarsanız koyun, ne orada oluşturursanız oluşturun. O insanın vicdanını eğitmediğiniz müddetçe ortaya böyle sıkıntılı haller çıkacak.
Ve daha da belki de kötüsü iyice bir güven bunalımı.
Evet.
Mustafa abi. Yani evet. Şimdi hani hepimiz geriye dönük de düşünüyoruz. Ben hastanelerde ne yaşamıştım? Acaba gerçekten ihtiyaç var mıydı? Yoksa o zamanın da belki bir hani tırnak içinde zokasını mı yuttuk? Özellikle pandemi için şimdi daha karamsarız. Yani aşıların yarın bir gün nasıl diyelim ki tepki vereceğine dair ister istemez komplolara daha bir yatkın oluyoruz. Ya da bundan sonra hastaneye gidecek olsak yani ister istemez hani kendimizi tırnak içinde o sağlık sistemine karşı koruma içgüdüsü daha da artacak.
Evet, şimdi Süleyman'cığım modern sağlık sistemiyle ilgili sıkıntı şu. Şimdi hani eskiden insanlar ortada bir şey yokken kendilerine göre Cenab-ı Hakk'ın sınırını biliyorlardı. Kendi sınırlarını biliyorlardı. Yani ne yapabiliriz ne yapamayız noktasında. Yani şifa ne kadar insana Allah hepsi şifa Allah'tandır amenna. İnsan buna ne kadar vesile olabilir bunu az çok biliyorlardı. Hani Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesiyle oradaki o tıbbiyecilerin hemen böyle ya bu şey olamaz gibi bir kanaate varmış olmaları. Yani çünkü o ölümden diriltmek insana verilmemiş bir şey.
Doğru.
Şimdi dolayısıyla mucize. Şimdi yaşatmaya devam etmek ve dolayısıyla her türlü müdahaleyi bu manada meşru görmek modern tıbbın kendine hak gördüğü bir şu anda durum.
Çünkü yani, hayat esas. Biraz da o yani şöyle bütün hedefimiz hayatta kalması
evet,
üzerine.
Evet yani bunun bir müddet sonra ya tamam bundan sonrası vefat etsin. Şimdi oraya kimse karar veremediği için aslında biraz da meşru tarafı da var. Şimdi bir evladı düşün. Yani genelde nedir mesela vefat eder mesela. Ya çok da yoğun bakımda kaldı işte evinde keşke vefat etseydi falan dendiği zaman. Abi yapmayalım mı bir şey? Yani elimizden geleni yapmayalım. Yarın bir vicdan azabı çekmemek için
evet.
Yaptık bunu diye böyle çok duymuşuzdur.
Hep öyle evet. Ya da yaşlılar evet. İçin de böyle.
Evet ama burada işte sen güvendiğin merci kim oluyor? Tıp sistemi oluyor.
Evet.
Tıp sistemi, modern tıp sistemi de tırnak içinde Allahsız bir sistem olduğu için. Yani hakikaten şimdi şöyle doktorlar vardır. Ben onları birkaç tanesine şahit oldum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi çok güzel çalışıyor. Hele de Türk sağlık sisteminde muhteşem işler çıkartıyorlar. Şöyle mesela geliyor. Ya bak diyor normal şartlar altında ben seni diyor bunu diyor yoğun bakım almam lazım. Ama diyor gitsin bak diyor kardeşim. Evinde diyor bu diyor ölümü rahatça beklesin. Burada biz onunla ilgili farklı bir şeye girmeyelim şeklinde çok güvendiği, çok böyle efendim hakikaten hani o...
İşin hazık ekim yani
evet,
eskilerin tabiriyle.
Evet, yani o riski alabilecek derecede de karşılıklı güven telkin etmiş insanlar. Şimdi böyleleri de var mı? Var. Şimdi buradaki sınır nedir? Biraz bu muğlak bir sınır olduğu için. Şimdi doktor da kendine güvenemiyor sonuçta. Sağlık sistemi ama kendine çok güveniyor. Hangi anlamda? Modern mantaliteyi söylüyorum. Biz bunu her halükarda hayatta tutacağız. Hayat esastır. Son ana kadar. O Kenan Işık işte.
Evet. 10 sene sürdü.
Kaç sene kaldı Süleyman'cığım?
Evet. Ben hatırladım 10 sene en az.
Yani evet. Hep uyanır. Efendim işte şöyle birkaç örnek var. Uyandı. Tamam o belki şey olabilir ama bunun bir genele teşmil edilmesi meselesi hep şeyle alakalı. Yani insan işte ölmemeli. Ölmemeli. Bunun şey tarafına gel özel sektör tarafına. Bizim hastanede bu ölmemeli. Ölecekse de devlet hastanesine gönderilmeli gibi böyle ticaretle, piyasayla işte efendim bu inkarcı temayüllerin birbirine karıştığı bir çorba Süleyman'cığım.
Doğru.
Orada vicdanlar işte.
Doğru.
Bu buralardan açık kapılar bulup ortaya böyle maalesef cinayet sahneleri çıkabiliyor.
Doğru. Ya da işte hani bu sağlıkta şiddeti çoğu zaman görüyoruz. Çünkü bu tarafta bazen hasta yakınları, hastalar falan ayrı bir cinnet hale geçiriyor. Sağlık çalışanları ayrı bir mağdur oluyorlar. Ya da bir boyutu mesela şimdi benim annem de 73-74, Allah uzun ömür versin, hayırlar versin. O da mesela annesinden öyle görmüş. Neredeyse hiç hastaneye gitmezler Lütfü abi. Yani neredeyse en zor, yani belki hani çok mecbur kalırsa gider. Onun dışında hep bir korku var ve hiçbir zaman kendi kendini iyileştirme. Birçok kişi de öyledir Türkiye'de.
Süleyman'cığım, şu anda Batı sistemi sağlık anlamında Anglo-Sakson sistemde dahil olmak üzere çökmüş durumda. Hani bizde böyle bir sistem olsa var ya, iktidar 10 kere değişmişti yani, söyleyeyim, net söyleyeyim yani. Yani bir acil için 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün, pardon, şey için, tedavi için,
Evet.
acil için 3 saat, 5 saat, 7 saat beklemek vakayı adiyeden yani orada.
Doğru.
Yani herhangi bir şey oluyor mesela, insanlar hasta oldum, hemen gideyim doktora. Yok, böyle bir şey yok.
Doğru.
Tam senin validenle ilgili söylediğin gibi, öncelikle ya ben bunu nasıl atlatırım noktasında. Ve bunu sistem özellikle bu şekilde insanlara telkin ediyor. Çünkü çok pahalı bir sistem, bunu döndürmek çok kolay değil. Ciddi anlamda bir finans gerekiyor devlet tarafından. Liberal sistemlerde veya işte efendim bu tür halkını çok böyle öncelemeyen sistemlerde bunlar biraz daha hani o zaman ihmal edilebilir noktaya geliyor. Orada da işte bir terbiyenin şart olduğunu bu herifler öğrenmişler. Nasıl mesela işte yere bir şey atan, şunu yapan, kırmızı ışıkta geçen, biz bunları tedip etmesini biliriz. Veririz cezayı, adam ederiz ve bunu da hakikaten başarmışlarsa kısmen, burada da bir terbiye usulünden geçiriyorlar. Ve çok acı bir şey Süleyman'cığım, bizim de bu terbiyeye ihtiyacımız var. Ya şu doktorları bir getirip de bir dinlesek yani. Şöyle bir dokunup bir ah işitsek yani. Yani 3 dakikaya, 5 dakikaya bir tedavi süresi iner mi ya? Niye indiriyorlar? Talep var çünkü.
Tamam. Kuyruk var. Bir de artık acilden giriyor herkes.
Evet.
Yani şöyle bakıyor, azıcık hasta, azıcık sıkıntılı, hemen
Yani
acile
hastalık
giriyor.
hastalıların yanında
Evet, acil.
hakiki olanlar gidiyor.
Evet.
Şimdi demin ki en baştan konuştuğumuz konu da aslında böyle. Yani hakikaten gidip evinde vefat edecek insan var yani.
Ya.
Onunla işte gelip burada böyle kendince işte efendim son ana kadar yaşatılması, belki 10 sene yoğun bakımda kaldıktan sonra uyanması mümkün olan insanı ayırt edemeyeceğimiz için kolay kolay işte buralarda o sistem bir şekilde kurgulanmış, tamamen hayat üzerine, ölüm yok bu sistemde. O hayat dolayısıyla, daha doğrusu kurulan sistem, insanların özellikle vicdansızların bir takım istismarlarına yol açabiliyor.
Ki son oradan gelmiştik. Bu yeni doğan skandalı da esasında bunun en açık göstergelerinden biri. Doğru mu?
Evet.
Çocuklarının, yani çocuk bedenleri üzerinden birileri servet devşirmiş. Belki kaç seneye raci bir mesele bu. Pekala. Bu
Yani
konuya
doktor
eklemek istediğin bir
şöyle
şey var mı?
doktorlara da tekrar şey yapalım. Allah onlardan razı olsun diyelim. Özellikle acili hatırlattın ya.
Doğru.
İşte o doktora şiddet, sağlık
Doğru.
çalışanlarına şiddet meselesi de yine aynı mantıktan beslenen bir şey. Sen öldürdün babamı diyor.
Doğru.
İşte sen şey yaptın babamı. Ya bu adam sonuçta vazifesini yapıyor
Doğru.
kardeşim.
Sonuçta
Yani
seçeneklerden biri
bir
de ölüm
kasıt yok ki yani.
esasında.
Evet.
Evet,
Evet.
yani bir hayat, bir tarafta ölüm. Doğru mu? Yani
Evet,
bazı
evet.
riskli konularla
Ya
ilgili.
burada da hakikaten baktığın zaman yine iş hadise geliyor, bizim geçen programda konuştuğumuz ahlak meselesine geliyor, vicdan
Doğru.
meselesine. Yani biz nasıl bir sistem kurarsak kurarım, ne kadar efendim o tedavi sürelerini azaltmaya çalışırsak çalışalım, sistemi mükemmelleştirmeye çalışalım, mükemmel bir sistem, bunu da söyleyeyim şu arada.
Doğru.
Bu kadar efendim mağduriyetlere rağmen Batı ile kıyaslandığı zaman, ya kapıyı açtığın zaman
Doğru.
her türlü hizmeti alabileceğin yani, ama diğer taraftan bu tür maalesef
Evet.
istismarların da olabildiği, çünkü insan
Evet,
yapısı
aynısını söyleyecek.
hep geliyor hadise vicdana, ahlaka ve o hani değerlere dokunuyor
Doğru.
Süleymancığım. Rabbimiz o manada hakikaten vicdanlarımızı ıslah eylesin.
Doğru. Benim de çünkü o özellikle pandemi döneminde biz bir sivil toplum kuruluşunda idaresi olduğumuz için hastanelere gidip özellikle orada yakından görmüştük. Yani inanılmazdı bizim doktorların tavırları, tarzı. Yani insanların dışarı çıkmaya, adım atmaya korktuğu bir dönem. Hepsi orada aslında en yüksek ölüm riskiyle yaşadılar. Doğru mu? Ve büyük bir şekilde ve o zaman için hatırlıyorum. Ben de Covid geçirdim 2 defa. Yani hani eve geldiler, ilaçları verdiler. Ne bileyim,
Canhıraşhane.
eve canhıraşhane. Gittiğimiz zaman ne bileyim, dünya belki o sırada büyük bir alabora halindeydi. Biz de en azından hastanelerde şurada burada mümkün mertebe herkes kendi tedavisini aldı. büyük bir infiale yol açmadı. Bu da çok önemli
çok
esasında.
Çok güzel yönettiler.
Evet. Ama hakikaten insan dediniz. İnsan olduğu yerde de. Şimdi bu bebeğe kıyan adam doktorsa bunun esasında sıfatı doktor değil, hayvandan daha aşağı olmuş oluyor.
İşte o
esasında.
Tam, evet, tam işte Allah korkusu olmadığı için
evet.
Kasaba dönüyor.
Evet.
Onu Osman hocamız çok güzel ifade eder.
Ne der?
İşte bir doktor eğer Allah korkusu varsa hazık bir tabibe dönüşür. Ama Allah korkusu yoksa onun kasaba dönüşmesi an meselesidir yani. Evet. Bu mesele hakikaten böyle.
Türkiye'deki olayları da konuşuyorduk. Daha sonrasında şimdi hatırlamaya çalışıyorum Yeni Doğan Çetesi'nden sonra siyaset biraz hareketlendi. Öncesinde FETÖ'nün o terörist elebaşı yani öldü demek bile güzel bir ifade ama o da hani Türkiye için önemli bir hadise. Belki dünya için de bağlılarını, müntesiplerini düşündüğümüz zaman önemli bir hadise. Fakat ertesi gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu mecliste. O meclisteki açıklaması da bayağı Türkiye tarihi için önemliydi. Sonuçta o da dedi ki bu hani bir nevi uzlaşı olsun, savaş olmasın ve Abdullah Öcalan gerekirse DEM Partisi'nin grup toplantısına gelsin ve desin ki silahları bırakıyoruz. Buna da dedi sineye çekmeye hazırız dedi. Komik bir tweet okudum. Diyor ki ya diyor herkesin diyor yıllarca beklediği hadise oldu. FETÖ lideri öldü. Ya bir gün bile konuşulmadı diyor. Yani o önemli bir olaydı. O, konuşamadık çünkü ertesi gün MHP liderinin bu açıklamalarından sonra daha farklı bir
bu
boyut
yalancı
aldı.
Çoban işine döndü çünkü o iş. Yalancı Çoban hani sürekli işte şuradan şöyle kurt geldi şu salladı filan filan. Bakmışlar doğru değil, bir de doğru değil, iki doğru değil. Sonra insanlar ilgilerini kaybetmişler. Bu sefer hakikaten kurt saldırdığında
evet.
Onu kimse ciddiye almamış.
Doğru. Çünkü
Yani
çok
FETÖ'de
öldü,
çok öldü.
Evet, hep öldü diye bildik.
Evet.
Yani ne zaman öldüğüne dair de bir yine de emin
Evet.
değiliz aslında. Ne olup
Evet.
Bittiğini buradan anlayamıyoruz. Ardından bu konuşma ve bir gün sonra da TUSAŞ'a saldırı oldu. Yani bu konuşmanın muhtemelen de böyle okunuyor genel olarak. Yani evet bir kanat Abdullah Öcalan gelip barış istese bile biz barış istemiyoruz. Artık Abdullah Öcalan'ın elinde bir yetki yok. Yani silahlı kuvvetler bizim emrimizde diye düşünebileceğimiz bir belki mantıkla TUSAŞ'a da saldırı yapıldı. İki terörist hatırladığım kadarıyla geldiler. Beş insanımızı şehit ettiler. Bu da çok acı. Yani bütün şehitlerimize rahmet dileyelim. Acılı ailelerine de sabırlar dileyelim. Yani şimdi
yaralılara şifa dileyelim.
Evet, yaralılara da şifa dileyelim. Ve bir taraftan işte Gazze devam ediyor. Lübnan'a sıçradı bir boyutuyla. Şimdi Cumhurbaşkanımız Kazan'a gitti geldi. Orada da kendince görüşmeler oldu. Yani gidişatın böyle dünya savaşına dair olduğuna dair hisler ya da bilgiler çok kuvvetli. Hep etrafımızda dönüyor. Türkiye açısından da kolay bir konjonktür değil Lütfü abi. Yani birçok olay eş zamanlı gerçekleşiyor. Biz hani takip edip anlamakta da zorlanıyoruz.
Bir hak dostu demiş ki olan oldu, olacak da oldu. Şimdi bu hadisat kitabıdır Süleyman. Ben bunu normalde hani Allah, insan ve Kur'an şeklinde üç tane kitap söylenir. Ben buna dördüncüyü ekledim.
Bu yani okumamız gereken kitaplar
evet,
anlamında
okumamız
mı?
Gereken kitaplar. Allah ikra diye gönderdi bizi.
Tamam.
İkra, Bismillahirrabbikellezî halak. Halakal insâne min
alak.
Onu alak böyle kan pıhtısı diye çeviriyorlar ama bir rivayet de alaka diye çeviriyor. Ben çok hoşuma gidiyor o. Yani biz aslında bizi yaratan Rabbimizin adıyla okuyacağız alaka kurmak için. Halakal insâne min alak, alakadan yarattı insanı ilgilenmeden işte. Dolayısıyla bu dört kitap arasında hiçbirisinin birbiriyle tenakuz, çeliş ve çelişki olmadığını, onun alakasını kurmak üzere biz bu dünyaya gönderildik.
Nedir dört kitap?
Bir tanesi Kur'an-ı Kerim.
Tamam.
İnsan bizatihi kendisi.
Yani hem Kur'an okuyoruz hem kendimizi okuyoruz.
Evet, her insan bir ayettir Süleyman.
Tamam.
Herkes bu manada biriciktir. Başka bir ayette örtüşmez yani. Herkesin biricikliği, kendine mahsus bir manası vardır. Sen manayı çok seversin, mana
evet.
kelimesini. Mana medeniyetinin inşallah mimar olursun.
Estağfurullah, inşallah.
O mana herkeste mündemiştir. Bunu bulmak, keşfetmek öncelikle kendisine aittir. Bunun işte potansiyel haldeki duran o mananın kinetik hale geçmesi de hakkımızdaki muradı bulup keşfedip onunla ilgili bir yolculuğa başlamak da mümkündür. Rabbimiz ondan sonra bizden razı olacak diye böyle bir doğrusu kanaatim var. Bunu Allah bize herkese bulmayı nasip etsin.
Kur'an kitabı,
insan
kendi
kitabı.
Kitabı. Evet.
Kainat.
Yani kainatın her şeyi.
Her şey.
Yani gök, çiçekler,
evet,
yağmur.
Doğa, işte yağmur niye yağıyor?
Atom,
İşte efendim,
kuantum. Hepsi.
Evet, her şey. Her şey. Kainat şeyler yani.
Görüp göremediğimiz.
Her şey. Ama bir de böyle hareket halinde olan var. Kainatımız böyle yeknesak zannediyoruz ama o da çabuk çok büyük bir hareket içerisinde. Kainatta her şey hareket halinde. Bir de hadisat var. Şimdi şey diyor ya Yusuf suresinde biz diyor ona diyor rüya tabirini öğrettik.
Tevilil ehadis.
Ben de o hadiseleri tevil etmek şeklinde onu şey yapıyorum. Yani o sadece rüya değil, rüya var tamam
yani,
amenna.
Olan bitenin mi?
Olan biteni anlamak ve olan bitenle ilgili bir önlem alma şeyi içerisinde olmak. Stratejik liderlik yani. Hazreti Yusuf stratejik bir liderdi. O yüzden dedi ki beni dedi hazinelerine memur et dedi. Şimdi bu normalde şeydir.
Bizde genel olarak derler ki vazife istenmez, vazife verilir.
Verilir. Bu aslında ama
istiyor.
Şeydir, istiyor.
Çünkü
bu çünkü stratejik liderliğin gerekliliğidir Süleyman'cığım. Çünkü strateji böyle olsun diye bir tür temennidir. Şimdi bundan onu o kadar güzel birleşiyor ki şimdi stratejik liderlikle ilgili biz bunları modern işte yönetim biliminin ortaya koymuş olduğu veriler doğrultusunda diyoruz ki strateji aslında bir tür yani hani playing God derler. İşte bir tür tanrıyı oynamak gibidir tırnak içerisinde.
Yani kader senaryosunu mu hazırlar?
Kader senaryosunun ne olursa olsun benim istediğim olsun mantığıdır stratejik yönetim. Yani belirlersin yani sonunu görmek istersin.
Senaryoyu yazan.
Yazarsın. Mesela şimdi ilk defa bu kavram ne zaman çıkmış? Enerji krizi olunca. Enerji krizi niye çıkıyor? İşte efendim bir takım ülkeler diyorlar ki bizim istediğimiz fiyattan alacaksınız. Şimdi enerjiyle çalışan birçok şirket, ülke durma noktasına geldi. Şimdi adam diyor ki ya ben niye buna bağlı olayım ki yani? Kaynak bağımlılığı diyorlar buna.
Evet, çünkü
ben
yok
niye
kaynak.
Buna bağlı olayım? Dolayısıyla ben bunu da kontrol edebilecek, bunu da öngörebilecek bir aslında yönetim tarzı sergilersem işte bu stratejik yönetim oluyor. Bu aslında bir tür hani sürprize ve şansa mahal bırakmamaktır.
Yani satrançta ustaca oynayacaksın gibi. Ya,
satrançta her
şey belli.
İhtimal bellidir.
Evet.
Yani ama karşıdakinin
şeyini de tahmin
etmek gerekecek.
Hamlesini.
Evet,
hamlesini. Belki 5 adım önceden.
Evet, oyun teorisiyle.
Tamam.
Onları da bir şekilde bulacaksın. Sonra ortaya çıkan o tabloyu diyeceksin ki bundan sonra böyle olacak. Şimdi aynen Yusuf Aleyhisselam dedi ki 7 sene kıtlık olacak. 7 sene bolluk olacak. Kıtlıkta, bollukta aldıklarımızı kıtlık için saklayalım. Ve bu 14 seneyi bu şekilde geçirelim diye aslı bir stratejik okuma yaptı. Tevilil ahadis, hadiseleri yorumladı yani.
O da neye göre? O günkü yöneticinin rüyasını yorumladı.
Evet.
Çünkü öyle bir hadise oldu değil mi?
Evet.
Adam
evet.
dedi ki böyle rüya gördüm dedi.
8 tane, evet. 7 tane semiz ineği,
evet.
7 tane zayıf inek yiyordu dedi.
Evet.
Şimdi bu mesela şeydir. Böyle bir öngörüyü bundan sonra böyle olacak diye ortaya koyan insan beni hazinelerine memur et diyen bir stratejik yöneticidir. Yani o da bir şeydir çünkü ben istiyorum ya bunu böyle olmasını istiyorum çünkü bunun böyle olacağını öngörüyorum. Evet. Bunun böyle olacağını planlıyorum, hesaplıyorum. Çünkü ben bu işi biliyorum.
Ehil yani.
Ehil.
Ve emin.
Evet. Kavi ve emin. Kavi ve emin Hazreti Musa için.
Evet.
Hafiz
ve
alim.
Alim. Bilgili.
Evet. Muhafaza etmeye muktedir.
Hazinedeki
kıymeti. Kıymeti de muhafaza edecek. Sadece böyle bir inzibat manasında değil.
Değil.
Yani
sadece saklama anlamında değil.
Değerini de muhafaza edecek. Evet. Yani öbür taraftan da ben bu işi biliyorum yani. Hangi anlamda? Hem idare etmesini biliyorum hem de neyin nereye gideceğini biliyorum. Şimdi dördüncü kitap hadise olunca Süleyman'cığım. Bak bu kadar hadise saydın şimdi. Yeni doğandan başladın. Şimdi bunlar arasında alaka var mıdır? Alakasız hiçbir şey yoktur.
Doğru.
Bir şeyde her şey vardır. Her şeyde bir şeyde muhakkak bir iz vardır.
Yani her şeyin her şeyle alakası var esasında. Var.
Olmaz mı? Çünkü kainatta tevhid esas ya. Her yer her şey bir yerden çıkıyor. Vallahu galibun ala emri. Yani size verdiği de bir cüz'i iradedir. O cüz'i iradenin de külli iradeyle münasebeti sırdır. Kimse bunu çözememiştir. Akıllar bundan aciz kalmıştır.
Biz nasıl anlayacağız her şeyin her şeyle alakasındaki o altın
oranı? İşte komple teorileri bunun için çıkıyor ortaya.
Yani bize ufuk mu veriyorlar?
Şimdi genelde mesela ben şeye gülüyorum böyle. Genelde diyor ki işte bak diyor bu çıktı diyor. Öyle bir ilginç irtibat kuruyor ki gün doğan diyor. Bak ondan sonra bu çıktı diyor. Ondan sonra bu çıktı diyor. Ondan sonra bu çıktı. Öyle bir yere bağlıyor ki diyorum ki ya aşk olsun ya. Tam da bu işte alaka kurmak böyle bir şey herhalde ama kel alaka diye bir şey var biliyorsun.
Aynen. Kel alakasız alaka. Aslında.
Evet. Aslında Süleyman'cığım hani çok büyük bir büyük plandan bakıldığı zaman her şey o kadar birbiriyle irtibatlı gidiyordur ki ben çok hani bildiğim işi konuşuyor değilim yani. Yani ama bunu okumak işte büyük bir beceri gerektiriyor. Bir stratejik akıl gerektiriyor. Tabii kalp aydınlanmış olacak vahiyle. Yani o Hazreti Yusuf'taki peygamber firaseti yani vahiyle aydınlanmış kalbin stratejik öngörüsüdür o. Şimdi bundan bakıldığı zaman her şeyin her şeyle alakası var. Yani bir sen hapishanede yatarsın, bir gelip birisi rüya sorar sana. O alaka bütün ülkenin kaderini belirleyecek bir şeye dönüşebilir. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun Süleyman'cığım? Her an bir işte ya. Şimdi bazen bir ipi tutarsın abi. O ipin böyle bir şeyleri ileride tuttuğunu, karanlıkta bir şeylere irtibatlı olduğunu anlarsın. Yani çekersin gelmiyor, bırakıyorsun. İşte bu anlamda bir şeye irtibatı olduğunu anlarsın. Ama ipe yapışıp da sıkıca böyle çeker, orada irade gösterirsen o ipin ucundakini kendine rahm edebilirsin, çekebilirsin. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi Konfüçyüs böyle bir kendisine hayran hayran bakan bir öğrencisine demiş ki, benim demiş her şeyi bildiğimi zannediyorsun sen değil mi? Demiş. Bak bunu da bildi der gibi böyle bakmış öğrencisi. Evet efendim demiş. Ben demiş her şeyi bilmiyorum. Ben sadece her şeyi birbirine bağlayan bir ip tuttum. Şimdi her şeyi birbirine bağlayan her birimizden de bir ip var Süleyman'cığım. Bu hadisat kitabını iyi okuyanlar bunların aslında her birisinin o külli iradeye ram olması gereken cüz'i iradelerimizin aslında bir şekilde hani onun istediği tarzda yola koyulmasıyla ram olabilecek bu ilişkiler ağında yaşıyoruz. Yani ipini kim tutar? Kendisine ait o vazife alanında ipine sahip çıkar ve yapması gerekeni yaparsa hadiseyi de kendi tarafına çekebilir. Gidişatı da, akıbeti de kendinden yala kılabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen insanlar karamsarlığa kapılıyorlar.
Doğru.
Ya nereye gidiyoruz? Şöyle oluyor. Ya bu böyleydi kardeşim. Sahibi var ya. Niye telaş ediyorsun ya? Sahibi var, sahibi. Allah'a inanan bir insanın en evvelde ilk başta böyle bir güven ve itminan içerisinde olması lazım. Sahibimiz var ya. Her şeyiyle sahibimiz var yani. Bunun efendim bir sonrasındaki adım nedir biliyor musun? Benim vazifem ne acaba? Yani bu olayı dekor onun bir kurgusuysa ki onun kurgusu. Benim buradaki vazifem ne? Yani oturup işte orada herkes kendi vazifesini düşünsün.
Çünkü
yani.
Ondan sorumluyuz. Yani gücümüzün üstündekinden sorumlu değiliz.
Ya şimdi bu modern medyanın bize yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi etki alanımızla ilgi alanımızı birbirine çorba yapmak oldu.
Doğru.
Senin etki alanın neresi abi? İşte Süleyman bak dokunuyorum. Evet. İşte buradaki arkadaşımız, komşum, dostlarım. Yani bir böyle dairede yaşıyorum ben.
Sonuçta insanız ve sınırımız belli.
Ama bana bilmem kaç bin kilometre ötede, işte bilmem kaç bin milyon belki yıl ışık yılı uzaklıkta bir gündemi getirip önüme koyup ondan böyle yüreğimin bazen ezilmesine, bazen böyle efendim ferahlamasına ama bir şekilde ne alaka denecek beni bir efendim gündem yoğunluğuna sevk eden işte bu modern medya. Biz bundan birazcık azade olmalıyız. Efendim Gazze'deki olanlara, Gazze'de olup bitenlere gözümüzü mü yumalım?
Değil.
Onu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Söylediğimiz ne yapabileceksek onu yapalım noktasındaki bir efendim haddini bilme meselesidir.
Doğru. Öbür türlü zaten bu karamsarlığın altında hani ince düşünüyoruz, her şeyle alakamız var, ay onu da dert ediyoruz diyen birçok insanı ben sonra şöyle görüyorum. Aman hiçbir şeyle ilgilenmek
evet,
istemiyorum.
Yani.
Bırakıyor çok şeyi.
Kul fevtül kul derler Süleyman'cığım. Yani her şeyi isteyen her şeyden mahrum kalır.
Halbuki mecelle kanunu ayrı farklı bir şey söylüyor. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa da elde edilen kısmından vazgeçmemek gerekir.
Tamamı elde edilemiyorsa tamamından vazgeçilmez derler.
Evet yani elde edebileceğini yap diyor.
Yap, evet doğru. Ne kadar yapabiliyorsan yani. Buralarda işte ben hani olayları işte ya bunlar şimdi siyaset mi konuşacaklar, şunu mu konuşacaklar, bunu mu konuşacaklar diye.
Değil.
Aslında biz buraya getirmeye çalışıyoruz. Yani bu bizim hiçbir şeyden insani olan diyor, hiçbir şey mi diyor, benim diyor.
Dışında
alakamın
değil.
Dışında olamaz kardeşim. Doğru. Bu böyledir yani. İnsanidir çünkü. Siyaset de öyledir. Yeni Doğan çetesinin yaptığı canilik de öyledir. Evet. Öbür tarafta o iki tane kızı hunharca kesen arkadaşının işte efendim gündemi de bizim gündemimizdir. Gazze'de bizim gündemimizdir. Amazon ormanlarındaki tahribat da gündemimizdir. Yani
küçük büyük
insanın gidişatından, kainatın gidişatından sorumluyuz. Çünkü Cenab-ı Hak tam da bizi bunun için yarattı. Ama orada işte ne kadar neyi yapabileceğimiz noktasında hani şimdi bazen şey oluyor böyle. Tamam sahibi var yatalım. Yok öyle de bir şey yok. Onu da söylemiyoruz. Tam tersi ben şundan korku içinde olacağım yani. Ya sahibi var. Acaba ben ne yapmam gerekiyor burada? Bir şey yapmam lazım. Ben bununla ilgili vazifemi yapıyor muyum acaba?
Yani sonuçta mesela ilkokul ikinci sınıf öğrencisi ikinci sınıf müfredatından sorumlu mu?
Evet.
Sorumlu. Yani üçe geçemez başka türlü.
Evet.
Bizim de öyle yani. Bizim de hangi şartlarda, hangi imkanlarda yaşıyorsak Allah aslında bizden onu istiyor.
Evet.
Sorumluluğumuz var.
Evet.
Ama gücümüzün üstündeki bazı meselelerle ilgili de oturup karamsar olup kendimizi ümitsizliğe kaptırmak da yine Hakk'ın nimetine aslında bir buhtan oluyor.
Evet, evet. Bir de insan kendisiyle ilgili iktidar alanında yapabileceklerini yapıyorsa Allah onun iktidar alanını bir tık daha genişletiyor. Hmm. Çünkü sen tamam burada vazifeni yaptın. Hadi bakalım bir sonrakine diyor. Bir sonrakine, bir sonrakine. Şimdi Cenab-ı Hak o kadar muhteşem bir şey ki, yönetici ki, öyle diyelim. Yönetici demeyelim, lider mi diyelim. Bunları söyleyince de insani, evet, sıfatlar oluyor.
Rab sonuçta bir anlamda
Rab,
bu.
Rab'ın, yani, evet.
Kademe Cenab-ı kademe Hak, iyiye götürür,
aynen,
insanı.
Rab çok güzel. Mürebbi, öyle bir mürebbi ki Rabbimiz. Şimdi normalde herhangi bir patrondan ya da yöneticiden şunu beklersin değil mi? Ya benim potansiyelimi görsün. Benim önümü açsın. Benim efendim ileride kariyer fırsatlarımı bir şekilde görüp bana sezdirsin. Hiç görülmüyoruz. Mesela en çok benim işittiğim bütün şirketlerde, örgütlerde, kurumlarda budur. Görülmüyoruz abi, bir şey takdir edilmiyor. Cenab-ı Hak takdir eder abi. Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey kaçmaz. İşte onunla eşini görürsen o senin iktidar alanını böyle adım adım adım genişletir. Genişlemiyorsa andaki sen vazifeni yapmıyorsun. Orada hatta biraz daha belki şey olacak ama hadi canım sen de diyecekler belki ama ya kardeşim patronuna bile Cenab-ı Hak onu duyurur ya. Sen ondan eğer umuyorsan yine bir şey yok yani. Cenab-ı Hak'tan um. O senin ya sen iyi işler yapıyorsun. Sana şöyle bir ilave alanı açalım diye. Çünkü Allah insandan insana
tecelli eder.
Terbiyesini de öyle yapar, cezasını da öyle verir.
Lütfü abicim bu konu bayağı güzel. İsterseniz bir bölüm sonra yine konuşalım. Hadisat-ı okumayı konuşalım. Çünkü sorularım olacak.
Tamam.
Dilerseniz çünkü vaktimizi de epey aşmış olduk. Ben
peki,
size araya giremedim.
Hakkını
çünkü
helal,
çok
ben...
güzeldi, estağfurullah.
Yok.
Çok güzeldi bence de. Bazı zaten izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz kızıyor. 25 dakikada olmaz, tadı damağımızda kalıyor, az oluyor diye. Onlar için bugün bir istisna yaptık.
İyi,
bir
Allah
sonraki
razı
programda inşallah aynı sürede bitiririz muhtemelen.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile özellikle son gündemdeki olayların penceresinden özel ve güzel bir yere geldik. İnşallah bu kaldığımız yeri bir sonraki programda daha da açmak istiyoruz. Şimdilik muhabbetle.